Evet, bir Yaşamdan Portreler programı ile yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Türk sanat müziğinin duayenlerinden Sayın Zekai Tunca Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim.
Şeref duyduk geldiğiniz için.
Benim için onur. Benim için onurdur.
Evet. Programımıza sizi tanıyarak başlamak isteriz. Bize biraz kendi özgeçmişinizden bahseder misiniz? Nerede doğdunuz? Nasıl bir çocukluğunuz oldu?
Ankara doğumluyum. Tarihi de söylesek mi acaba? Sakıncalar.
Bizim açımızdan yok.
1944 diyorum.
Evet, maşallah.
Karne devrinin çocuklarıyız.
Evet, evet.
Öyle şey, bütün yiyemeyen dönemin çocuklarıyız.
Ondan dolayı da çok kıymetlisiniz ama. Evet. Onun değerini bilen insanlarsınız. Tabii ki bakın, bu çok önemli.
Evet. Hayatı idareli yaşayan, oradan yani gelmeyip oradan kalma bir alışkanlıkla hayatı evet. İdareli yaşayan evet. Bir şeyim var, yapım var. İdareli olarak işte hala yaşıyoruz. Ankara doğumlu teknik yüksek öğretmen okulu mezunuyum. Yani teknik eğitim gördüm.
Evet.
Okuduğum hiçbir okulda ilkokula hiç şey olmadı. Müzik dersi olmadı. Bu olumlu da olabilir. Mesela birçok müzik dersinden müzikten soğumuş insanlar tanırım ben.
Evet.
Belki de hayırlı olmuştur bilmiyorum.
Yani o zaman mesleki yaşamınız oluşana kadar müzikle bir bağlantınız birebir olmadı mı?
Hep oldu.
Ha, hep oldu. Yani, pardon. Yani okulda olmadı diyorsunuz.
O öyle yani çocuklukta evet. Başlıyor.
Anladım evet.
Ama şimdi o zamanki aile anlayışında, çocuk yetiştirme anlayışında hem bir müzik eğitimine yönlendirme anlayışı yaygın değil.
Tabii.
Hem okulları yok bunun.
Doğru.
Yani batı anlamında Ankara'da devlet konservatuarı vardı. Hatta ortaokulda, sanat okulunun orta bölümünde bir öğretmenim, merhum İsmail Yunar, ben elimden tuttu, konservatuarda bir sınava götürdü.
Evet.
Orada beklenenlerden çok uzaktım ben mesela. Belki ya çocuk kabiliyetli, yetenekli falan ama yetiştiremeyiz falan diye düşünmüşlerdir. Hiç sonuç olmadı.
Evet. Daha sonra ama işte, bunda pardon çok özür dilerim, başını kaçırmayalım. Şimdi siz normal kaç yaşında müziğe yönlendirildiniz ve ne şekilde, kimin vasıtasıyla yönlendirildiniz?
İşte 8-10 yaşlarında mesela ilkokul bitirme şeyinde töreninde sahneye çıkıp şarkı söylemiştim.
Ve sesiniz fark
orada,
edildi.
Oradan başladı. Oradan fark ediliyor zaten.
Evet, tabii. Sonra yönlendirme
o
oldu.
O hep böyle mi? Devam etti. Her gittiğim yerde şarkı söylemeyle önde oldum, öne geçirdim. Evet. Yani benim ifadem öyle oldu.
Evet, ama bir yandan da eğitmenlik.
Hani bu bir okulu falan şimdiki gibi konservatuarlar falan olmadığı için
evet.
Eğitimine yönlendirme olmadı. Teknik eğitim yaptım. Orada da yine bir yandan o eğitimi yaptım ama aklım hep şeydi.
Müzikte
beş karış havada eğitim.
Estağfurullah.
Derken Ankara Radyosu sınavını kazandım. TRT'nin daha doğrusu 3 radyoda açmış olduğu çok büyük kapsamlı sınava kazandı.
Bu kaç yılında oluyor?
66'da.
66.
Evet. Oradan birçok ünlü vardır. Onu sürdüremedim. O sene okul bitmişti. Zorunlu hizmetim vardı. Onu yapmazsam askere gitmem gerekiyordu. Her halükarda kalamıyordum yani.
Evet.
Devam edemiyordum. Öğretmen olarak gittim. Sonra.
Ama birinciliğiniz oldu fakat devam edemediniz.
Devam edemedim.
Evet, eğitmenliğe devam edemedim.
Sonra TRT Çok Sesli Kurosu'na açıldı öğretmenken. Ona girdim, kazandım. Kalan borcumu ödedim. Taksitle falan maaşımdan kesildi birkaç sene. Evet. Radyoya tekrar döndüm. Oradan işte zamanla da Türk Sanat Müziği'ne geçtim.
Evet. Ailede var mıydı peki müzikle ilgilenen kimse?
Yani babam bağlama çalardı ama yani bilinçli bir işte amatör. Yorgunluk çıkarmak için bağlama
Siz
çalardı.
Siz öğrenmiş miydiniz yine böyle bir enstrüman?
Yok, nerede yani çocuklar böyle bir müzik aletiyle falan uğraşamazdı o zaman.
Evet. Hani baba bağlama çalınca dedim acaba böyle bir bağlantı
onu
var.
Onu babalar yapar.
Evet, evet.
Babalar her şeyi yapar ama çocuklar yapmaz.
Evet.
Hatta merhum Hikmet Taşan, Ankara Radyosu bağlama sanatçısı. O bana bir cura vermişti. Daha doğrusu onun bir curasını eve getirdim. Somyanın altına saklamıştım. Babam görmesin falan diye. O zaman 16 evet. Yaşını falan geçmiştim yani.
Evet.
O yaşlardaydı.
Evet. Tabii dönemle de bu, alakalı bu şeyler dediğiniz gibi değil mi? Dönemle çok alakalı.
Tabii.
Evet.
Bu içerideki şey çok arzu.
Hani yoğundu herhalde.
Şey sorarlar mesela. Yani çocuğum çok yetenekli. Ne yapması lazım? Hı-hı. Yetenekli mi? İstekli mi? İsteği var mı? Hı-hı. İsteği varsa o bir yerden yolunu bulur derim ben.
Yeteneği az olsa bile mi isteği varsa
tabii,
diyorsunuz?
İsteği yani yetenek mutlaka olmaz, olacak.
Olmaz. Evet.
Sıfır yetenek vardır. Mesela ritim duygusu ve kulak duygunuz olmazsa, sesleri doğru duymaz, doğru çıkarmazsanız hiçbir şey olmaz ondan.
Dolayısıyla o olmazsa olmaz.
Ondan olmaz. O biraz varsa onu çok çalışmayla çoğaltabilirsiniz. Mesela çok yetenekliler vardır. Şeydir, tembeldir. Çok beklenen yere gelmemişlerdir. Ama bir karar yeteneğiyle çok yere gelmiş olanlar vardır. Çok gayretli.
Çabayla değil
çabayla.
Mi? Evet.
Ve çalışmayla. Ben de bilmiyorum ikisi de var dersem.
Tabii
kendim payım çıkarmış.
Varmış ki. Bütün Türkiye yani. Yeten mi olur böyle şey? Tabii ki bu bir gerçek. Yani tevazu yapmanıza gerek yok bu konuda. Açık bir gerçek tabii ki maşallah. Sonra peki hep Ankara'da mı devam etti sanat yaşamınız?
Tabii Ankara Radyosu'nda.
Evet.
Orada 1996'ya kadar Ankara Radyosu'nda Türk Müziği Solistliğine devam ettim. 1996'da Kültür Turizm Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu solistliği statüsü vardı.
Evet.
Birkaç arkadaşım sayarsam Muazzez Abacı, İzzet Altınbaşı, Belkıs Akkale, Samme Senay gibi falan. Onlardan biri oldum. Oraya naklettim. Sonra oradan emekli oldum. 2009'da emekli oldum oradan. Evet. Ama hala eskisinden daha fazla çalışıyoruz.
Hala müzik aşkı, müzik bağlantısı mümkün değil herhalde zaten değil mi efendim? Onun bitmesi, o bağlantının.
Daha zamanında yaptığımız bir takım şeylerin semereleri olarak gene o şeyler, performanslar, sahne çalışmaları falan devam ediyor.
Devam ediyor. Devam. Peki sizden çocuklarınız vardır mutlaka? Var mı?
Bir oğlum var.
Oğlunuz, o ilgileniyor mu müzikle?
O ilgilenmedi.
Öyle mi?
Ben yönlendirmeye çalıştım.
Nasıl yeteneği?
Daha doğrusu yani müzisyen olsun diye değil de. Şey olsun, bir kendisini oyalayacak bir şey olsun.
Amatör de olsa bir şey.
Bir de sosyal bakımdan, yani bir sosyal yanı olsun falan diye. Benim hatırıma bir derse başladı, UT dersine başladı. Benim 10 senede falan yapamadığım 6 ayda yapmaya başlamıştı.
Öyle
ama
mi?
O daha çok bilimsel yön seçti. Yani şeydir, elektronik mühendisidir. İşte o yönde ilerlemeye tercih etti.
Yine de siz bir bağlantı kurmuşsunuz kutlar arasında.
Bu çok gönlünde öyle bir aşk olmayışının yanında şu da olabilir. Onun çocukluğunda benim böyle ayağımın yere basmadığı zamanlardır.
Evet. Onun etkisi mi diyorsunuz? Belki?
Onun etkisi olmuştur.
Evet.
Yani o, her şey çok düzgün değildi. Hı hı. Şimdiki gibi cep telefonu falan yok. Ben bir programa giderdim. Evet. Turneye falan çıkardım. Bir ayda 2-3 kere falan bir anksörlü telefonla falan ancak evle görüşebilirdik.
Evet, evet.
Bir hususta oğlumun doğum tarihi doğumu 1 Ocak, eşiminki 31 Aralık. Düşünebiliyor musunuz? Birisi yılbaşı, birisi yılın ilk gününde ve ben çocuğumun hiçbir doğum gününde bulunamam.
Dolayısıyla bunun izleri tabii ki
bir gün bir yakınımız sordu. Sen ne olacaksın Mehmet? Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben büyüyünce yılbaşında evli olunacak bir işte çalışmak istiyorum demişti.
Bayağı demek ki iz bırakmış onda.
Yılbaşında ve doğum gününde.
Doğum gününde tabii. Mutlaka meşakkatleri olan bir mesleğiniz var tabii ki.
Tabii.
Ama çok şey verdiniz bu halka gerçekten. Gönüllerinde taht kurdunuz. Bu da çok önemli.
Halk bana çok şey verdi.
Bu da sizin açınızdan yani, bakış maşallah.
Çok hoşgörülü bir dinleyicimiz vardır. Her şey çok mükemmel değildir. Her şeyi çok mükemmel yapmayız. Mesela bazı şeyler vardır. Sahne işlerimiz vardır. Yani ben şarkı mı söylüyorum, dayak mı yiyorum anlamakta güçlük çekerim. Yani bozuktur her şey. Ses düzeni bozuktur, işte akortlar bozuktur, ortam bozuktur, sound bozuktur falan. Ama yine
alkışlanır. Şey ama,
yine alkışlanır.
Evet, halkımızın güzelliğinden diyorsunuz. Tepe, da,
halkımızın
evet,
güzelliği gerçekten.
Doğru. İşte alıp veriyorsunuz karşılıklı mutlaka ki böyle bir şey verdi. O zaman efendim hemen programın daha başındayken bir mümkünse sizden icada bulunmanızı rica edebilir miyiz?
Pek fazla şarkı bilmem diyeceğim ama şimdi son zamanda öyle oldu. Birkaç şarkıya kilitlendik kaldık. Yani kendi şarkılarım özellikle.
Evet.
Ya onlar olmasa olmuyor. Onlar mutlaka isteniyor. Başlamadan evvel de yine bir öyle bir eğilim vardı.
Evet, doğru.
Bir şarkım var. Bizim adımız gibi, imzamız gibi bir şarkı.
Evet.
Onu söyleyelim. Aşkın Tuna'nın şiiri üzerine. Gülü susuz seni aşksız bırakmam.
Çok
iyi. Yine onu söyleyelim.
Direnmenize rağmen söyleyelim.
Onu söylemediğimiz bir program olmuyor. Belki sıra gelirse.
Evet.
Buna adım diyorum. Daha evet. doğrusu bu soyadım diyelim.
Evet.
Adım olan başka bir şarkı var.
Evet.
Ama seni görmem imkansız rüyalarım
evet,
olmasa.
Evet, o da öyle doğru.
Bir de göbek adım olan bir şarkı var. Beni böyle bırak git gidebilirsin.
Doğru,
sıra gelirse.
Ama efendim siz de maşallah Allah'ın izniyle öyle güzel şeyler yapmışsınız ki. Gerçekten istiyoruz yani ne yapalım. Çok güzel gerçekten
bana.
Maşallah
ne mutlu
tabii
bana.
Ki.
Ne mutlu.
O zaman mümkünse hayır, diyelim efendim.
Hayır.
Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum, dolarım havaya nefes olurum, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum, dolarım havaya nefes olurum, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Siler atarım, ümit pınarıyla coşar akarım. Kış göstermem sana ben hep baharım, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gönlümdeki derdi siler atarım, ümit pınarıyla coşar akarım. Kış göstermem sana ben hep baharım, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum, dolarım havaya nefes olurum, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum, dolarım havaya nefes olurum, gülü susuz seni aşksız yalnız bırakmam. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gülü susuz seni aşksız bırakmam.
Çok teşekkür ederiz efendim. Gerçekten ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim. Ben saz arkadaşlar.
Hemen sorayım o zaman. Yani çok mükemmel bestelere imza atmış bir insansınız. Neler ilham veriyordu size?
Ne yaptığımı biliyor muyum? Bakın açıklayamıyorum. Gerçekten açıklayamıyorum. Evet. Yani
o zaman Allah'ın
ben de bazı ben de hesap işlerini anlayamıyorum. Hı-hı. Yani o borsa nedir?
Evet, evet.
Ona aklım ermiyor. Hı-hı. Oradan insanlar hayatlarını kazanabiliyor. Ona aklım ermiyor. Bunu da açıklayamıyorum. Yani evet. Bu
işte Allah vergisi ama siz dediğiniz gibi Allah size bunu bahşetmiş. Siz de bize bunları bahşediyorsunuz.
Yani, hani, Allah'tan geçerli de şimdi. Evet, yani evet. İnşallah böyle şeylerin geçersiz bir zamanı olmaz. Yani dünya böyle bir döneme gelmez. Yani bu da neymiş falan denilecek
zaten
zamanlara.
Zaten o zaman bitmiş oluruz efendim. Yani. Gerçekten evet.
Doğrusu pek izah edemiyorum. Şu olabilir. Yani her şeye bir farklı bakıyorum. Herkesten farklı bakıyorum. Birisi ya ne güzel bina falan işte 10 mu yapmış adam 20 kat falan derken bu keşke 3 katlı olaydı da biraz da etrafındaki ağaçlar da kalsaydı falan diye düşünenlerdim. Öyle düşünüyorum. Biraz farklı bakıyorum dünyaya.
Ama eserlerinizde sevginin yeri büyük yani. Bir sevgi öğretmeni gibisiniz. Bu çok çok önemli.
Bir sevgi şeyim var.
Kesinlikle.
Tutkum bir sevgi etrafında dolandığım bir sevgi merkezim var yani.
Evet.
Bu neden olabilir bilemiyorum. Yani biraz evvel söyledim ya şey karne devri çocuklarıyız. Yani evet, her şeyin karneyle falan.
Evet. Zorluk görmenin, acı görmenin belki ruhunuzu zenginleştirmesi.
İkinci Dünya Savaşı sonralarına falan. Öyle pek el bebek gül bebek olmadık. Hı-hı. Çok fazla okşanmadık. Yani her lafa karışamazdık.
Evet.
Konuşturulmazdık. Hatta bir şeyde Ankara Radyosu'nda bir programımızda bir şefimiz rahmetli Ziya Taşkent. Evet. Onu 99 depreminde kaybettik biliyorsunuz.
Evet, biliyorum. Allah rahmet eylesin. Evet.
Genelde böyle şey olur. Çocuklar gibi oluruz programlarda. Şeflerin en büyük sorunu şeydir. Sükunet sağlamaktır. Yine böyle kaptırmışız. Bağırdı, çağırdı. Konuşuyorsun. Niçin konuşuyorsun arkadaşlar? Özellikle döndü. Erkekler dedi. Erkekler. Ya kadınlar konuşmuyor burada dedi. Erkekler konuşuyor falan dedi. Hayret bir şey ya dedi. Ben döndüm hanım arkadaşlar. Niçin konuşmuyorsunuz arkadaşlar? Niçin konuşmuyorsunuz bir de laf getiriyorsunuz dedim. Ondan sonra erkekleri savunma adına da ne bu dedim ya. Çocukluğumuzda evde konuşma, orada konuşma, burada memurunuzu konuşamıyor. Mikrofon uzatıyorlar konuşamıyoruz. Nerede
hocamızın yanında oluyor bu diyor.
Nerede konuşacağız ya evet. Falan dedim. O hiddet şeye dönüştü. Biraz sonra kahkaya dönüştü.
Evet.
Rahmetli anıyorum.
Tabii ki evet hepimiz rahmetli anıyoruz haklısınız. Bir de yani sizin yaptığınız eserlerde bir kalıcılık siz de bahsettiniz de inşallah hep böyle devam eder diye. Gerçekten bence devam etmemesi mümkün değil. Bir kalıcılık söz konusu. Yani sizler gibi sanatçılar o başka bir şey. Gerçekten kıyas mukayese edilmesi pek mümkün olduğunu düşünüyorum.
Şimdi sanat genelde o çağın hayatını şey yapar, yansıtır.
Evet.
Her devrin sanatı o çağın yaşantısını.
Kültürünü,
o zaman yaşamını yansıtır. Dede Efendi'nin müziği o zamanki yaşantıyı anlatıyordu.
Evet.
Itır'ınki o zamanla göre işte. Beethoven'ınki o zamanla anlatan.
Ama zamanımızda kalmamışsınız işte.
Selahattin Fener'in işte Bilemiyatlı'nın müzikleri işte hep hasret, hicran falandır.
Tabii.
Şimdiki şarkılarda fazla hasret, hicran falan yok. Bugün yaşananla ilgili, yaşananı anlatan şeyler. Şimdiki sanatlarında özellikle sanat demeyelim de müzik ticaretini.
Evet,
şimdiki müzik ticareti de bugünkü hayatı anlatıyor.
Evet.
Yani bugün nasıl yaşıyor çocuklarımız? Yani öyle yaşamasınlar, şöyle yaşasınlar demiyorum.
Evet.
Ama bizden çok farklı yaşıyorlar.
Kesinlikle.
Yani
bir takım yerlerden daha uzak.
Yedikleri önünde, yemedikleri işte yani yanında falan şeklinde. Mesela öyle bir fazla bir hasret falan yaşandığını sanmıyorum. Tabii hep bu yerelere göre değişiyor.
Evet.
Yerelere göre değişen bir şey. Bizim gözlemleyebildiğimiz kadarıyla çocuklar hiçbir sıkıntı, sevda konusunda bir sıkıntı çekmiyorlar ki. Evet. Yani sıkıntılı sevda şarkıları yapsınlar. Hı hı. Yaşadıkları hayata göre şarkı yapıyorlar. Evet. Dün akşam sen şöyle yaptın, evet, ben de böyle yapacağım falan, evet, işte gibi yani.
Evet. Ama o zaman bundan şöyle bir sonuç çıkartabilir miyiz? Bütün sanat dalları için de söylüyorum, sanatçılar için söylüyorum, evet, başta da sizler için söylüyorum. Yani acı çekmek, bir takım zorluklar görmek, o ruhu zenginleştirip ruhu derinleştirdiği için belki de daha güzel eserler çıkıyor diyebilir miyiz?
Orada? Şöyle bir özdeyiş okudum, hatırlıyorum. Her şey mükemmel olsaydı sanata gerek yoktu.
Hmm, bir şey. Demek ki bununla bağlantılı yani, diyebiliriz,
evet,
değil mi?
Evet. Yani bu sorunuza öz bir cevap oluyor, özet bir, evet, cevap olmuş oluyor.
Tabii.
Evet. Her şey mükemmel olsa.
Evet. Peki şunu söylemek abartı olur mu efendim? Hani daha bir kalitesizliğe doğru gidiş var demek yanlış mı olur?
Bize göre kalitesiz olabilir. Yani çağlara, evet, göre değişir. Bizlere göre olabilir. Çocuklar için çok kaliteli olabilir. Şimdi şeyle değerlendiriliyor biliyorsunuz. Satışlarla falan değerlendiriliyor.
Kesinlikle çok yanlış tabii.
Evet. Geçen bir yarı belgesel bir Amerikan filminde bir müzisyen hayatıyla ilgili. Filmde şöyle bir şey oldu. Çocuk bir yerde bir müzikolde çalmaya talip. Patronla konuşuyor. Patron diyor ki çal bakalım diyor. Çalıyor ve söylüyor. Şöyle dedi. Çok iyisin dedi. Ama para kokusu alamıyorum dedi.
Şimdi özü diyorsunuz.
Şimdi değil, para kokusu.
Şu anki yani, durumu,
para kokusu,
evet,
üzerine. Evet. Yani çünkü şimdi niye şimdi böyle, eskiden niye böyle değildi? Eski, bizim çağımızda bizim bir şansımız oldu. Devletin radyosu, televizyonu satmak ve reyting uğruna ve adına, çabasına değil. Bu sanatları kollamak, desteklemek ve yaşatmak üzere bizleri istihdam etti mesela. Ben hem hayatımı kazandım, maaş aldım devletten.
Evet.
Hem zeka ikonu oldum. Yani orada duyurdum kendimi. Evet. Şu hesap yoktu. Ne kadar çok satacak,
tabii,
ne kadar çok reyting olacak hesabı yoktu. Öyle bir şans vardı.
Ya bu, çünkü kısıtlar bu insanı, öyle değil mi? Çok ister istemez mutlaka ki engeller. Yani sadece ticarete odaklı sadece. Yani
ama,
bir şey üretmek kolay olmaz öyle bir mantalite içinde.
Ama yozlaştırmıyorsunuz.
Hayır, seçim, yani, sizin tersiniz. Şu anki mantıktan bahsediyorum. Ya demin
şimdiki, şimdiki mantık öyle.
Tabii ondan bahsediyorum.
Tabii şimdiki mantık
zaten
öyle.
Evet.
Yani eskiden öyle oluşu ondandı.
Evet.
O şeyler, özel kanallar, özel televizyon ve radyolardan sonra her şey serbest oldu. Denetim kalktı.
Evet, evet.
Bir deyim vardır. Parayı veren düdüğü çaldı. Hı, bir ortam yaşanıyor.
Evet.
Yani bu
evet,
ekonomik güçle ilgili bir şey oldu. Şeylere bakın, ekranlara bakın. Böyle eski tarzda işte şeyden gelmiş, köyden gelmiş, inşaat işçiliğinden, demircilikten gelmiş bilmem ne yapmış çocuklar falan göremezsiniz. Hepsi,
evet,
böyle varlıklı aile çocukları.
Evet.
Çünkü bu iş artık şeyle yapılıyor, sermayeyle yapılıyor. Hı. Yani paranız varsa ancak yapabilirsiniz.
O yüzden de
öyle bir yere,
diyebiliriz o zaman.
Yani evet, mesela bu devlet bir imkandı. O biraz kısıtlandı. Onun yanında bir şey vardı. Plakçı çarşısı var. Plakçılar çarşısı vardı. Anadolu'dan gelen çocuklardan geçilmezdi. Bakardı, dinletirdi. Masraf eder. Plak yapardı. Albüm yapardı. Ve para kazanırdı adam.
Evet.
Şimdi böyle bir para kazanma söz konusu olmadığı için parası olan yapabiliyor ancak. Herkes, evet, kendisi yapıyor. Hı hı. Bir firmaya etiket bastırıyor. İşte onu anlatması uzun şeyler.
Evet,
ticari,
evet,
şeyler, yönler,
evet, evet,
yöntemlerle. Evet. Ancak öyle olabiliyor.
Peki siz yine yani şu anki gençlere, müzikle uğraşan gençlere ne önerirsiniz? Yani daha kaliteli eserler yapabilirler şimdi şu şartlarda, günümüz
öneremem
şartlarda.
Yani şimdi eskiden idoller şeydi, bizim idolümüz Münir Nurettin Selçuk'tu.
Evet, evet.
Alaaddin Yavaşçay'dı. Allah ömür versin.
Tabii.
Ustalar Perihan Altındağ'dı. Müzeyyen Senarlar'dı. Şimdi idollere baktığınızda o çocuklara hayır sen ona değil şundan git diyemezsiniz ki.
Evet.
O el bebek gül bebek yani şey, servet içindeyken.
Doğru.
Çocuk öbür tarafta yani şey yapamaz. Nedir? Don Kişot gibi gel değirmeniyle savaşamaz. Yani onu öneremezsiniz yani.
Evet. Böyle bir sorun var maalesef. Evet. Yeri gelmişken biz sizden yine bir bölüp bir irade daha bulunmanızı...
Çok konuştum diyorsunuz.
Estağfurullah, olur böyle bir şey. Tam tersi, sizi bulmuşken istifade edelim.
Şimdi biraz evvel söyledik. Hep aynı şarkılara takıldık kaldık diyoruz. Mesela,
evet,
yeni bir şey yok mu falan denebilir.
Evet.
Bir yeni şarkı mı söylesek?
Tabii ki.
Yeni
çok
değil de.
Oluruz. Evet.
Yani 2004, 2003'te falan yapmıştım.
Evet.
Ama sıra gelmiyor bir türlü.
Memnuniyetle.
Çalındığı yerde daha ne güzel şarkıymış falan deniliyor.
Tabii ki memnuniyetle.
Ama bir kere çalınmayla falan da şimdi eskiden, hep eskiden diyoruz da. Evet. O, o dönemlerde bir akşam bir televizyonda bir şarkı söylediniz de. O zaman televizyonun 1 milyon seyircisi varsa 1 milyon onu seyrederdi.
Evet.
Şimdi
bölündük.
50 milyon seyirci var diyelim.
Evet.
50-60 milyon seyirci var. Bir televizyonda veya bir radyoda bir şarkı söylediğinizde o 50-60 milyondan ancak birkaç bini dinliyor veya seyrediyor. Dolayısıyla bir şey ifade etmiyor. Onun klibinin falan olması, haber olması, magazinin olması falan gerekiyor. Çok çok dönmesi gerekiyor. Evet, basınca evet. Desteklenmesi falan gerekiyor. O bakımdan mesela şu şarkıyı siz de beğeneceksiniz umarım.
Tabii ki.
Ama...
Evet. Çok bilinmiyor belki.
Benim programlarımda sıra gelmiyor bir türlü söyleyemiyoruz. Yani.
Evet.
Bir dinleyelim
bakalım. Tamam, buna vesile olur, ne güzel.
Çok mu sevdim, evet. Çok mu oldu diye bir şarkı. Sözleri de bana ait.
Peki efendim, dinleyelim şimdi.
Nefesin var, ne geldin ne gelesin var. Aşk yok muydu, yok mu oldu? Çok mu sevdin, çok mu oldu? Ne geldin ne gelesin var. Aşk yok muydu, yok mu oldu? Çok mu sevdim, çok mu oldum? Sen ilk değil fakat sondun. Son umuttun, sonum oldun. Hiç dönülmez yolum oldun. Aşk yok muydu? Yok muydu? Çok mu sevdim, çok muydu?
hiç dönülmez yolum oldun. Aşk yok muydu, yok mu oldu? Çok mu sevdim, çok mu oldu? Çok mu sevdim, çok mu oldu? Çok mu sevdim, çok mu oldu?
Çok teşekkür ederiz efendim. İyi ki de bunu dinletmişsiniz bize. Bize klasiklere takılıp kalıyoruz herhalde ama hepsi birbirinden güzel. Çok iyi oldu dinlediğiniz.
Şimdi evet. Benim Kayahan'dan, merhum Kayahan Açar'dan bir şarkım vardır. Onun sözleri üzerinde bir... Sen ilk değil, son değilsin. Son yalancı sen değilsin. Bilir misiniz
tabii
o şarkıyı?
Tabii ki bilmez olur muyum? Tabii.
Ona bir nazire gibidir.
Evet.
Bunda da şey diyorum. Sen ilk değil, son değil. Sen ilk değil, sondun.
Evet.
Sonum oldun.
Evet. Peki bu şey doğru mudur? Böyle ne kadar çok dinlenirse bir şarkının daha çok sevilebilmesi değil mi? Evet.
Tabii. Yani...
Öyle bir etki oluyor herhalde, psikolojik etki.
İnsanlar bildikleri şarkılara katılırlar.
Evet.
Bak mesela konserlerde falan pek bilinmedik şarkı söylemeyiz. Bunu denedik.
Evet.
Orada dikkat dağılıyor.
Evet.
Bildiği şarkı insanlar şurada şu gelecek. Bildiği yolda yürümek gibi bir şey bu. Hı hı. Yani nerede taş var, nerede şey var. Yani onu bilerek yürümek gibi bir şeydir.
O zaman bildirtmek lazım çünkü sizin şarkılarınızın hepsi birbirinden kaliteli ve güzel olduğu için. Mesela şimdi ben bilmediğim bir, en son söylediğiniz parça, bilmediğim bir parça
evet,
ama çok güzelmiş.
Evet, daha neler maşallah. Yani evet. Şimdi çok şeyde bu 90'lı yıllarda falan beni eleştirirlerdi. Ya bir şarkı yapıyorsun, hepsini birden söylüyorsun bir albümde falan. Hepsini birden çıkarıyorsun falan diye.
Evet.
Mesela Erol Sayan abimiz, ellerinden öpüyorum. Bize çok örnek olmuştur. Onu örnek verirlerdi. Erol Sayan her sene bir şarkı çıkarır derlerdi. O biter.
Arada kaynamasın.
Ben sanki bugünleri gördüm o zaman. Yani
evet.
Bunlar çıkaracak, hepsini tek tek çıkaracak zaman kalmayacaktır
diye
görmek.
Evet, evet.
Yani o zaman öyle bir şeyim, telaşım vardı. Evet. Duyulsun, bir an evvel duyulsun diye. İyi ki zamanında bu 90'lara kadar ki dönemde ne yaptımsa hemen hemen hepsi duyuldu yani.
Tabii,
bir albüme 4 şarkım, 5 şarkım koyuyordum ama o 1-2 sene içinde duyulabiliyordu. Şimdi yaptığımız şeylerde mümkün değil.
Evet.
Çünkü o yoğunluk içinde, o çok yayın içinde, yoğun enflasyonu içinde, yayın enflasyonu içinde.
Evet.
Yani %50'lerde falan şansımız var, duyulma şansımız var. %50 yani.
Evet,
bir bile değil yani.
Evet.
O kadar az.
Evet. Ki çok değerli, çok emek isteyen eserler.
Şimdi bu durumda Gülü Susu Seni Aşksız Bırakmam şarkısının geldiği yer şaşırtıcı. Benim için de şaşırtıcı.
Evet.
Ben bunu açıklayamıyorum.
Beklemiyor muydunuz?
Ben bunu açıklayamıyorum.
Evet.
Yani hakkında bir kelime, bir satır bir yerde bir şey geçmemesine rağmen.
Evet, bu kadar tutulmaz.
Bir klibi dönmemesine rağmen.
Evet. Efendim yurt içinde, yurt dışında çok fazla konserde Türk müziğini tanıtma imkanı buldunuz herhalde.
Türk müziğini zaten tanıyanlara verdik biz o konserlere. Bakmayın yani böyle işte Amerika'da konser vermiş, Almanya'da konser vermişleri falan şey gibi sanırız. Sanki Carnegie Hall'de falan Amerikalılara falan.
Evet.
Öyle değildir.
Evet,
özellikle halk müziği.
Zaten ondan sonra kalanlar geliyor.
Türk müziği işte bu geleneksel sanatlarımızda hatta pop sanatçılarımızın falan verdiği konserler. Yine bunu tanıyanlara verilen konserlerdir.
Evet.
Tanıyanlar gelirler zaten. Arada bir iki yabancı falan olur. Ev sahibi Türkler onları açıklarlar. Sözlerini falan açıklar. Onlar da böyle. Ben bir yandan şarkı söylerim, bir yandan onları gözlemlerim.
Sizdeki duygu nedir şeyle ilgili, konserlerle ilgili? Neler hissederdiniz konserlerinizde?
Bir yabancı konserlerim.
Evet.
Yani yurt dışındaki konserler.
Evet.
Dediğim gibi gene yani Türkiye'dekinden fazla farkı olmuyor. O bir iki konuk, yerli, oranın yerlisi
yani,
konuklar.
Yerli yabancı olsun fark etmez. Yani konserin sizdeki bir sanatçıdaki etkisini merak ediyorum. Yani
o şeyi aynı atmosferi yaşamak, aynı şarkıyı söylemek, aynı şarkıları paylaşmak çok büyük mutluluk oluyor. Bir de şeyi falan düşünmem zaten. Oldum olası eşim der zaten. Sen bu işi para için yapmıyorsun.
O yüzden başarısız ama zaten.
Yani bir şeye vesile olmak.
Evet.
Yani bir dili paylaşmaya, bir kültürü,
evet,
bir zevki, bir geleneğe paylaşmaya vesile olmak saadeti vardır.
Olmuşsunuz da zaten.
O çok mutlu eder beni.
Evet, çok güzel.
Bir yerde bir yanlış yapmışsam günlerce yorgunluğum çıkmaz. Hı-hı. Ama yoksa öyle bir şey. Biri evet. gelip de ya o kadar şey arasında şunu söylemedin diye mesela şey yapanlar vardır. Hı-hı. İstemeden falan vardı. Onlar yorar insanı.
Evet.
Ya bakın diyorum. Evet. Bu 20 bin şarkılık bir repertuar. Bak 19.989 tane daha söylemedik falan derim.
Tabii tabii. Yani. Bunlar da cilveleri şeyden, her şeyini.
O anlatılmaz bir şeydir. Evet. Şimdi Emel Hanım bir konserde bir şey dedi Emel Sayın Hanım. Ya artık bundan sonra konserde diyorum ki bundan sonra bu işi yapmayacağım. Veya çıkarken sahneye çıkarken işte sahneden öncesi vardır bunun çıkarken vardır. Tabii. Gerilimler vardır, stresler vardır. Bir daha yapmayacağım bu işi falan diyorum ama bu alkışları aldıktan sonra tekrar başa dönüyorum. Evet. Öyledir yani.
Evet.
Bu alkışta keramet vardır.
Yani. Var değil mi? Evet. Dedikleri gibi yani. Evet. Bir de sizin şarkılarınız böyle Milliyet Gazetesi'ni zannediyorum değil mi? Yaptığı bir şeyde. İşte o zaman, son yılın 27, son
evet,
yılın 50
evet,
şarkısı
evet.
arasında değil
mi? İlk 1981'de o şeye girdim. Daha doğrusu 82'de girdim. Evet. İlk bestemle Alın Yazımsın'la. Çok üçüncü güzel. Olmuştum. Evet. O da bir şaşırtıcı bir şeydir.
Maşallah.
Ertesi sene İlkan San'ın şehrinden bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgili bakışıyla ikinci oldum. Evet. Ondan sonra o kadar sırt sıvazlamayla hala devam ediyorum. En son şey değerlendirme şeyde oldu. Yani birincilik olarak Üzme Beni şarkım yine Milliyet'te 1992'de ikinci olmuştu. Sonra Tanrım şarkım o şeye girdi genel klasman içinde. O zaman değerlendirme yapmadılar. Hatta ben orada bir konuşma yaptım. Ben bunu bu gazetenin bu müziğe bir desteği olarak alıyorum. Artık yani bu şarkıların dönmediğini, fazla böyle dillere düşmediğini biz de biliyoruz, sizler de biliyorsunuz. Ama bu bir vefadır.
Bu bunu kaç gazetesinin... yılında söylüyorsunuz bunu?
Efendim?
Kaç yılında oluyor bu?
Bunu 95 yılında
evet,
oluyor.
Evet.
Ve ondan sonra yapılmadı biliyor musunuz? Hı. Belki o konuşmanın da şey oldu. Yani bunda evet. kendimi suçlu falan da hallediyorum.
Evet.
Ama yani o kadar öyle düşünüyordum ki. Hı.
Evet.
Bunu söylemeden edemedim. Mustafa Yolaşan sunuyordu. Geldi yani dedi beni orada biraz evet. suçlayıcı bir şeyde konuşmada bulundu. Ama o kadar şimdi şunu da yaşıyorduk. Ben mesela bir iki konserde bu konser derece alan şarkıların seslendirilmesine falan solist olarak da görev yaptım.
Evet.
Şarkı gülüyor bana. Yılın en sevilen şarkısı diye bir şarkı geliyor, seslendireceğim. Şarkıyı ben bilmiyorum. Değil mi? Yani artık.
Evet.
Onu söyledim. Evet. Ondan sonra kesildi o.
Evet.
Şarkıyı bilmiyorum. Birinci olmuş.
Ama
ben her gece bir yerde şarkı söyleyen bir adamım.
Evet, tabii.
O şarkıyı bilmiyorum.
Evet, önemli bir gösterge.
Nasıl birinci oluyor?
Evet.
Hangi bir?
Evet. Peki efendim, söz yazmak mı, beste yapmak mı sizin için daha kolaydı?
Beni yani kendi sözlerimden yaptığım şeylerde motive eden, yani beni dürten sözdür. Bir şey vardır. Söylemek istediğim bir şey vardır orada.
Peki daha önceden böyle bir şiir geçmişiniz falan var mı? Yazar mısınız?
Var var. Yani evet. O merakım vardı.
Evet.
Ben çok böyle, çok şiir dinleyen biri değildim. Öğrenciliğimde falan. Şiir geceleri, şiir günleri falan olurdu.
Evet.
Çok sıkıntı duyardım bayağı.
Evet.
Yani sıkılırdım. Hemen böyle hemen şiire gönül veren biri değilim. O bakımdan mesela çuvallarla falan şiir vardır evde. Böyle kolay seçemiyorum.
Evet.
Çok böyle ben de böyle düşünüyorum dediğim bir şey olursa. Son zamanda da artık o şeylerden şarkıların kullanılmasında, sergilenmesinde, sunumunda söz yazarlarıyla yaşadığımız sıkıntılardan falan dolayı artık Aşkın Tuna'dan en son Aşkın Tuna'dan bir şarkı yaptım işte. Gülü Susuz Senarsız.
Evet.
Onun dışında ondan beri diğer şairlerimizden yani kullanamıyoruz. Sıkıntı oluyor. Bak mesela rahmetli anıyorum yine. Kayahan'dan yaptığım o Sen Değil evet. Son Değilsin şarkının da içinde bulunduğu Seni Aşksız Bırakmam albümü basılacak. Bir albüm yaparken
evet.
Kaç kuruş kazanacağım diye yapmadım. Yani ortaya bir şey çıksın diye yapmışımdır.
Evet.
Hiç hesaplarını da yapmadım. Bana ya şu albümden şu kadar para aldın al şunu falan da denmedi bugüne kadar. Teliflerden falan kazandım. Şimdi onun yeniden basılması ne demek biliyor musunuz? Aman Allah'ım o tekrar o söz yazarlarından muvaffakat almak falan. Yani şey gibi Paris konferansı gibi falan bir şey.
Evet, bunlar pek bilinmeyen yönleri. Evet.
Çok zordur.
Tabii. Biz önümüze gelen haline bakıyoruz.
Şimdi
evet.
Yazan ve besteleyenden sorun olmaz. Onların heyecanı vardır çünkü.
Evet.
Yani şarkım çalınıyor, çalınsın bilmem ne ben diye. Varisler, asıl varisler çok yoruş oluyor.
Tabii onlar varisler, emek harcamamış, onlar sadece ticari heyecan boyutuna bakıyorlar
ha,
değil mi?
Ona heyecan boyutu yok onlarda. Ne alırsak şey boyutu var.
Tabii. O da,
Ben eşime, oğluma falan söylüyorum. Hı-hı. Hiç yormayacaksınız. Onun zaten evet, yasal şeyi var, meslek birliklerimiz var. Oradan evet, 3-5 gün, neyse alınacaksa oradan alınıyor zaten. Evet. Kimseyi zorlamayın falan diyor.
Ne güzel, herkes bu bilinçte olmuş olsa kolaylaşırdı işler.
Mesela evet, çok ünlü bir bestekarımızın şarkıları kullanılamıyor.
Neden?
Niye? Şarkı başına 5000 dolar telif istendiği için kullanılamıyor. Evet. Yani bu işte büyük bu paralar dönmüyor artık. Evet, o para geri dönmüyor ki.
Tabii.
Kullanılamıyor. Ve zamanla unutulup gidecek.
Unutulup gidecek tabii ki. Esere yazık, o sanata evet, değil mi yani? Evet.
Evet. Söylemeyeceğim bestekarım.
Peki telif haklarıyla ilgili de mesleğinizde sorunlar yaşıyor musunuz?
Çok sorun var. Evet. Yani bir meslek birliği, ben iki meslek birliğindeyim.
Evet.
Hiç kavga bitmiyor. Bir iktidar, onda da böyle bir yönetim savaşı. Niçin bu yönetimi bu kadar istek niyedir? Onu anlayamıyorum.
Her yerde olduğu gibi orada da var.
Anlayamıyorum. Evet. Hep de böyle bir açıklanamayan hesapsızlıklar, hesap yanlışlıkları falan evet, filan maalesef tartışmalar
var. Bununla ilgili oturamam. Olan kanunlar sizce yeterli mi? Daha geliştirilmesi gerekiyor.
Kanunlar yeterli ama bu çok önemsenmediği için, Türkiye'nin çok önemli sorunlarından biri olmadığı için pek herhalde denetlenemiyor evet, diye düşünüyorum.
Yani sonuçta emeğinizin karşılığını almış olmuyorsunuz herhalde, öyle mi?
O şikayet var. Alınmıyor şikayeti var.
Mesela benim kitaplarım var. 18 tane kitabım var. Şimdi telif hakkıyla çalıştığım için bunlar zaman zaman geri dönüşleri oluyor. Yani sizde...
Şimdi var. Var ama yani ben yine onu saymadığım için bir şikayetim yok. Bu toplantılarda büyük şikayetler var. Büyük şeyler var, yakınmalar var. Şeylerimi alamıyoruz, paramızı alamıyoruz. Şu kadar almamız lazımken alamıyoruz falan diye. Ben yine onu hesaplamadığım için evet, gelene eyvallah diyorum.
Güzel ama bakış açınız güzel. Genelde maddi boyutuyla değerlendirmiyorsunuz. Belli ki bu işe gönül vermiş bir insan olarak, evet, sanata gönül vermiş bir insan olarak. Evet, bunun dışında kalmış olduğumuz anlaşılıyor.
Yani onu hesaplamıyorum. Evet. Bu beni yaz diyor mesela içeriden veya yazıyorum, beni bestele diyor.
Evet, derdim ne güzel. Evet. İşte sonuçlarını da görüyoruz zaten. Çok ciddi bir şekilde iz bırakmışsınız.
Ama gerçekten, o kadar da bedavaya gitmiyorum yani, onu da söyleyelim.
O zaman hemen yine bir sizden bir parça daha rica edeyim.
Şimdi evet, bir kardeşimiz var. Evet. Sağ olun, çağırmışsınız.
Evet, evet.
Buraya lütfetmiş.
Evet, Anıl Bey.
Onunla bir şey çalalım, söyleyelim derim. Anıl şöyle alalım, gel seni.
O zaman hoş geldiniz Anıl Bey. Büyük bir üstada eşlik edeceksiniz şu an herhalde. Sizin için de heyecan vericidir sanıyorum.
Germeyin ama çocuğu ya.
O da kendisi de bir sanatçı, o yüzden gelmeyecektir herhalde.
Ne ben diyorsunuz? Ben çok amatör ilgileniyorum. Evet. Bir eksiğim, aksam olursa
evet, tabii affola. Ki, tabii. Ben bizi kırmadı amatör, geldi Anıl
Bey. Ben de
Bey,
anlattım, evet, ben de amatör sayılırım hala.
Evet. Meslek olarak değil, kendisi evet amatör olarak evet, ilgileniyor. Sağ olsun kırmadı Anıl Bey de bizi geldiler. Çok da zaten heyecan duydular sizin varlığınızdan ötürü.
Ne söyleyelim, evet, şöyle dört ses muayyer gördü bir şey demiştim biraz Rüzgar evvel.
Söylüyor.
Onu söyledim,
tamam,
değil mi?
Tamam.
Bu şarkıyı Anıl seçti. Tamam. Sevgini kutluyorum ayrıca.
Sağ olun.
Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı, şarkımızı. Vazgeç söyleme artık, hatırlatmamı macerası ömrümüzün vazgeç söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı.
Gerçekten tebrik ediyorum. Yani sizin gibi sanatçı kalmadı. Bunu hemen açıkça ifade etmem gerekiyor. Çünkü muhteşem yani. Kimse böyle hemen mikrofonu uzattığınızda şu an günümüzdeki sanatçılar üzerlerine alınmasınlar ama bu şekilde bir ses, böyle bir icra
yani
gerçekten.
Onları söyledin de biz söyleyemiyoruz onu yani.
Tevazu gösteriyorsunuz şimdi, ama evet
her
yani.
Her tarafın oynayacağı kardeşlerimi söyleyeceksin.
Maşallah.
Gerçekten. Şey yapmayalım. Onları muhazze etmiş olmayalım da.
Evet.
Şimdi çocuklukta başlıyorlar ya. Evet. Şarkı söylemeye. O sesle devam ediyorlar. Eskiden şey vardır mesela kadınların şarkı söylemediği dönemde orta çağda falan. Hı hı. Erkekler çocuk sesleri kadın sesinde görevini görürdü.
Evet.
Ondan sonra o öyle devam eder o çocuklar büyüdüğü halde
evet.
30-40 yaşlarına geldiği halde yine o şey soprano sesleri, kadın sesleri devam eder.
Evet.
Şimdiki şeyler, çocuklarımız da, popçu arkadaşlarımız çocuklukla başlıyorlar. O sesle söylemeye devam ediyorlar. Şimdi onların çıkardığı sesleri ben çıkaramıyorum. Bir de eski hafızlarda vardır. O tabii devamlı böyle mikrofonsuz seslerini duyurmak endişesiyle devamlı yüksekten söyleme şeyin geleneğinin verdiği bir alışkanlıkla. Bir onların çıkardığı sesleri çıkaramıyorum. O tiz sesleri. Şimdi bir de popçu çocukların çıkardığı evet. Yani dedim ya onların yaptığında biz yapamıyoruz. Evet. O demek istediğim.
Anlıyorum. Net, evet. Tevazulu bir yaklaşım ama gerçekten maşallah diyorum ben size. Tamam. Sadece gerçekten.
Ama evet. Bu bir şeydir. Yani iki oktavlı bir sınırdır.
Evet.
Bunu buradan alır şöyle de söyleyebilirsiniz. Buradan alır şöyle de söyleyebilirsiniz. O çocukları da şimdi oradan şu sınır içinde dönüyor evet, ama evet. Bunu şu perdeden şu şarkı söylediğinde onu karar seslerinde falan onda da yetersizlik onlarda da o yetersizlik oluyor.
Peki efendim genelde eserlerinizde hangi makamı daha çok tercih ettiniz?
Ya da şimdi böyle... Türk müziğinin bir zenginliğinden söz edilir evet. Ki yani zenginliktir o makam fazlalığı. 400'lerden falan bahsedilir. Hı. Yani bu biraz şeydir, şişirmedir. Hı hı. Vardır, yapılmıştır ama iş olsun diye yapılmıştır.
Evet.
Şeydir yani Fuzuli'dir, afakidir. Yani yaşayan veya işte birçoğu da yaşamıyor. Yaşayan makamlar 10 civarında falan evet. Günümüzde.
Siz bu 10 taneden kaç tanesini?
10
daha çok tercih
ama şeyde işte TRT'de dönen işte fasılda şurada burada falan dönen makam sayısı 40-50'dir.
Evet.
Ama 10 da değil. Hatta şimdi günümüzde şey olmayacak. Koma sesler olmayacak. Natural piyano sesleri olacak.
Evet.
Tampere sesleri olacak. Bunlar Nihavent de var. Kürdi de var. Kürdi ailesinde. Muhayyer evet. Kürdisinde. Kürdi cazkerim de var. Hicaz da var. Yani sayılı 3. Rasta yok. Rasta Segah var. Segah perdesi var.
Evet.
O piyanoda yoktur.
Evet.
Yani şimdi hep düzenlemeli falan yapılıyor. Ya.
Evet.
Sahnelerde zaten Türk müziği programlarında da klavye falan da oluyor. Hı. Bazen uyuyor.
Evet.
Çok uyumlu oluyor. Bazen de böyle dişim kamaşıyor. Hı. Yani diş kamaşıyor ya kulağım kamaşıyor daha doğrusu.
Anlıyorum evet.
Bazı seslerde uşak bir şarkı çalıyorlarsa, ras bir şarkı çalıyorlarsa biz duyuyoruz, biz rahatsız oluyoruz.
Evet.
Herkes çok mutlu ama biz
tatlar, rahatsız evet, oluyoruz. Evet.
Bu genelde böyle olunca biz de yani
Kürdi, Kürdülce asker, Muayyer Kürdi. O Kürdüleri birkaç tane sayayım, ayrı ayrı sayayım da çok fazla makammış gibi olsun. Kürdi, Muayyer Kürdi, Acem Kürdi, Kürdülce asker. İşte Nihamet, İcaz, çok nadiren Rast, işte Acem Kürdi, Acem Kürdi saymıştım. Rast, Hüzdam, Hüzdam, nadiren. Evet. O da şeydir yani, o Tampere sistemde çok uygulaması zor bir makamdır. Buraya maalesef bu kapsam içinde daraldı.
Evet, evet. Evet. Genelde hep çerçevede. Evet. Evet. Başka bir konuya geçmek istiyorum ben. Programımızın sonuna geldik çünkü. Türkiye'de sanata ve sanatçıya verilen değeri nasıl buluyorsunuz? Bununla ilgili söylemek istedikleriniz var mı?
Şimdi sanatçıya değer verilsin diye durduk yerde değer verildiğini düşünmüyorum.
Evet.
Bu değerler işte şeyle zamanında plak alarak, kaset alarak, işte satışlarla falan ölçülüyordu.
Evet, evet.
Onunla vatandaş bu değeri gayet şey olarak parayla ortaya koyuyordu. Şimdi yani mesela belediyelerimiz,
evet,
hepsi değil, bazı belediyelerimizin kültür konserleri falan var. Bunların başında en çok yaşadığım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür faaliyetleri var. Ayda bir iki konserimiz oluyor. Bu bir şeydir, bir hizmettir gerçekten, tabii, bir değer vermedir. Her yerde olduğunu söyleyemiyorum. Bazı yerlerimizde, bazı belediyelerimizde var. Devletin de bu işler yaşasın, yayılsın ve korunsun diye kurduğu kurumlar var.
Evet.
Bunların başında TRT vardı. Vardı. Hala var. İşte Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüklerinin koroları falan var. Her şehirde şey var. Benim başta yoktu dediğim konservatuvarlar var.
Evet.
Türk müziği konservatuvarları var. Bu güzel bir şey.
Sizlere olan vefayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli mi?
Ben önce kendimi şey yapmam lazım, eleştirmeme. Ben tembelim.
Estağfurullah.
Tembelim. Mesela şey diyorlar. Ya işte şöyle yapalım, böyle yapalım, ben mi yapalım? İşte menajerlik falan. Yani o menajerle falan uğraşmak, insanla uğraşmak çok zor bir şey.
Tabii, doğru.
O yazmak, çizmekten.
Daha zor. İnsan faktörü girince işin içine haklısınız.
O çok zor bir şey. Evet. Her işimi kendim yapıyorum. Şöyle bir şey, şöyle bir konser yapalım, işte şundan, şunlar da katılsın programı. Diyorum bir deli yeter, ben yeterim. Bir de o delilerle uğraşamayız falan diyorum. Yani evet. Ben sanatçıya deli diyorum
evet,
biraz.
Evet.
Bu talepler var.
Evet.
Bunlardan kaçınıyorum mesela. İşte şunu ziyaret etmen lazım, buraya gitmen lazım, bunu bilmem ne yapman lazım, şunu hoş tutman lazım falan. Bunlar bana son derece zor geliyor.
Evet, evet.
Böyle deli gibi evin içinde deli divanı, kendi kendime sesle çıkarmadan. Ses çıkarmadan beste yaparım ben. Kafamda geçeni yazarım. Mırıldanarak falan. Vefa konusunda şikayet etmeden evvel kendimi irdelemem lazım.
Maşallah.
Kendim tembelim yani.
Estağfurullah.
Buna rağmen bana verileni beklediğimden çok fazla oluyor.
Yine tevazulu bir yaklaşım sergiliyorsunuz. Bütün konuşmalarınızda olduğu gibi. Bunun sonucu bu bence.
Yok,
güzel
çok,
ama. Evet.
Ben şimdi bu yaşadığım itibar, kazandığım hayat.
Evet.
Yani bunlar parayla pulla falan satın alınan şeyler değil.
Kesinlikle, çok doğru. Son bir konu efendim izninizle. Sanatçılar topluma önder olan, rol model olan insanlar olduğu için şu konuda bir görüşünüzü almak istiyorum. Son geldiğimiz noktada özellikle toplumda insanlar arasında toplumsal bir kamplaşma çok ciddi şekilde göze çarpıyor. Bunu birçok yerde herkes dile getiriyor. Herkesten duyabiliyoruz. Yani toplumun böyle nabzını tuttuğunuzda pek çok kişi bundan yakınıyor. Eskiden belki yani Türkiye'nin yakın siyasi tarihine baktığımızda işte Türk-Kürt çatışması yapıldı, Alevi-Sünni yapıldı, sağ-sol yapıldı. Birçok yani bu toplum hep böyle bölünmek için zorlandı ama başaramadılar. Şimdi geldiğimiz noktada da maalesef böyle farklı inançtan, farklı görüşten, farklı ideolojiden ya da işte farklı tuttuğu politik partiden dolayı insanların çok kolay birbirlerine böyle kinlendiklerini, kabullenemediklerini görüyoruz. Yani böyle olmamalı diye düşünüyorum. Bu kadar böyle kolay kamplaşma, herkesin kendi özgün düşüncesine, inancına, her neyse buna saygı duyulması gerekiyor. Ortak paydalarda buluşulması gerekiyor diye düşünüyorum.
Maalesef yani çok üzücü. Ben kendi adıma mesela
Aman ne güzel insanlar bir arada aynı şey paylaşıyoruz falan diye mutluluk yaşıyorken bu taraftan böyle bölündüğümüzü görmek çok üzücü. Bunun şeyi sebebi siyaset. Siyasetçiler bölünmeden bir amaçlı, bir karları, bir kazançları var ki bunu yapıyorlar. Ama bu bölünme en sonunda bölenlere de
zarar verir,
rücu eder diye düşünüyorum. Onlara da zarar verir diye düşünüyorum. Aklı selim, daha doğrusu şeyle Anadolu deyimin akıl fikir diliyorum yani. Evet.
Ama bakın yani siz işte eserlerinizde de hep dedik ya, hep sevgi görüyoruz. Sevginin ön planda olduğunu görüyoruz. İnsanlar buna hasret ki, bunu önemsiyorlar ki ondan dolayı bu kadar bir teveccüh oluyor bunlara. Şimdi toplumsal anlamda baktığımızda da yine bence ciddi anlamda zekâ bir sevgi eksikliği, tahammülsüzlük, bunun altında yatan sebep hep sevgisizlik. İnsanlar dışarı çıktığınızda görüyorsunuz, siz de mutlaka karşılaşıyorsunuz. Siz dediniz ya, birçok dönemi yaşadım ben dediniz. Aynı apartmanda yaşayan insanlar birbirleriyle selamlaşmıyorlar. Yolda görüyor insanların çehrelerine baktığınızda, bir alışveriş merkezlerinde, sokaklarda insanların çehrelerine baktığınızda hep böyle asık suratlı, her an böyle parlamaya hazır bir trafikte hemen bile, bir kavga oluşabiliyor görüyorsunuz.
Bu yaşam biçimiyle, bunları çoğu yaşam biçimiyle, işte yani şimdiki yerleşim biçimiyle falan da ilgili. Yani mahalleler şeye dönüştü, sitelere dönüştü.
Evet.
Bir sitede bir mahalle var. Hatta bir kasaba var yani. Bir şeyde bir apartmanda bir kasaba.
Buna rağmen bireysel bir yaşam tercih ediliyor. Yani insanlar
uzaklaşıyor
birbirinden.
Yani herkes asansörüne biniyor ya, kendi kapısına geliyor.
Tabii.
Sokak yok.
Evet.
Yani bir sokaktan geçmiyor.
Evet.
Yani bir, o sitenin içinde de sokak yok.
Bir paylaşım yok değil
herkesin
mi?
Herkesin işte evi belli, yolu belli, asansörü belli. Asansörde yaşıyor. Yani bu şeyle, zamanın yaşam biçimleriyle ilgili bir şey. Öbür yandan da işte siyasetçilerimizden.
Onlara da beğer rol
yani onlardan, şey evet. Onlara merhamet diliyorum artık. Yani,
evet.
Yani merhamet. Bu toplumun birlikteliğine onlardan merhamet diliyorum. Yani. Anlayış diliyorum.
Evet.
Allah rızası için diyorum.
Doğru söylüyorsun.
Oy rızası için değil, Allah rızası için.
Çok güzel söylüyorsun.
O konuda ölçü.
Evet. İnşallah sesini duyarlar. Kendilerine çok düzen verirler umarım.
Beni mi diyorsun?
İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz
ben
her
teşekkür
şey
ederim.
İçin. Çok ben şey paylaştınız bizimle. Çok memnun olduk.
Sağ
şeref duyduk tekrar ifade
benim için olmuş.
Evet, Yaşamdan Portreler programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın diyorum. We'll be right back.